Ayrım 3. Pişon karısı Mariette seslenerek "İşte sana yuvadan dönmüş kocaman bir kuş," dedi. Pierre çok rahat bir gece geçirdi. Ona bir konuğa gösterilmesi gerektiği ilgi ve saygıdan fazlasını gösterdiler. Ertesi gün konuksever çocuğun annesi Pierre'in paketine bir ekmek, bir büyük parçada söğüş koymuştu. "Ne de olsa bir gün daha paracığını harcamaktan kurtulursun yavrum. Hadi yolun açık olsun," dedi. Tüm aile küçük Pierre'in yanaklarından öperek onu yolcu ettiler. Artık Pierre için yürümek, gece gündüz, sıcak, yağmur demeksizin yürümek. Bu durum artık bir eğlence olmaktan çoktan çıkmıştı. Üstelik hava da bozmuştu. Geceyi geçirmek için boş bir samanlık ya da ahır bulma olanakları ise iyice azalmıştı. Böyle bir çaresizlik kendini gösterince bir han, o da olmazsa bir otel köşesinde kalması gerekiyordu. Bu zorunluluktan dolayı da zaten pek azalmış olan paracıkları tükenmeye yüz tutmuştu. Açlıktan ölmemek için ne yapacağını kendi kendine soruyordu. Açlık ve yorgunluk. Bu iki düşman tüm düşüncelerini karıştırıyordu. Saint-Nazaire'de zavallı annesiyle beraber geçirdikleri kara günler sanki geriye dönmüştü. Kafasının içinde doktordan, işinden, dört çocuğundan ancak belli belirsiz bir düş dizisi kalmıştı. Kendi ilçelerinde oturduğu, boy aldığı, zıp zıp oynadığı yerleri bile çoktan unutmuştu. Güçlükle alımsamaktaydı. Ama yine de bu sönen silinen olaylar dizisi üstüne aklında bir şey bunu yaşatıyor ve devamını getiriyordu. Paris'e kadar gitmek. İyi davranış ve dürüstlüğüyle babasının yanlışları olsun, amcasını unutturmak ve sonunda korktuğunun başına gelmemesi için direndi, çalıştı. Ancak ekmek almak için kalmış son parasını da verdi. Onu da bitirince artık bir şey kalmamıştı. Yoksulluğun son karesinde daha da çok üzgün ve umutsuz olmadığına şaşıyordu. Öylesine yorgun ve direncini yitirmişti ki anneciğinin son isteğini yerine bile getirememenin korkusu sarmıştı kendine. Ama açlıktan düşer kalırsa ve artık ölüme giderse bu kendisinin kötü yapısı ve yanlış tutumu yüzünden mi sayılacaktı? Tabii ki hayır. Kendisinin ne suçu vardı ki? Bu kuşku ve düşünce içinde yürüyüşünü sürdürdü. Hava dayanılması güç, bunaltıcı bir sıcaklıktaydı. Pierre hem yorgun hem de sıcaktan öldürücü etkisiyle yuvarlanır gibi gidiyordu. Düşünebileceği tek şey ise dinlenmekti. Yol aldığı nehir kıyısını bıraktı. İleride çayırın ortalık yerinde kuru ot yığınları görünüyordu. Ama bitkin bakışlar içinde o yığınlarla oynuyor, sıçıyor gibi gelmekteydi. Gözleri önünde boyuna yer değiştiren birdenbire güçlüklerle karşılaştı. Demek artık sıçrayamıyordu. Pierre oracıkta otların üzerinde bir ölü gibi uzandı. Çayırda çalışanlar da vardı ama onun düştüğü yere uzak kalıyorlardı. Burası Pichon adında iri yarı bir çiftlik sahibinindi. İşçilerin başında da kendisi dururdu. Sert bir yöneticiydi ama çalışkandı. Çalışanları da korumasını çok iyi bilirdi. O sıra yine işçilerin başına gidiyordu. Bizim küçük yolcunun düştüğü demetin önünden geçerken onu bir yere yatmış uyuyan birisi sandı. Ayağıyla dürterek bağırdı. "Hey arkadaş! Benim çayırlığım uyku yeri değil. Hadi defol, durma çabuk." Bağırmasına karşılık yerde yatanın hiç aldırmadığını gördü. Eğildi, kımırdamayınca kollarıyla onu kavradı. Fakat bunun bir adam değil, çocuk olduğunu görünce çok şaşırmıştı. 6 ay önce onun da bu yaşlarda bir çocuğu ölmüştü. Bu düşünce içinde Pierre kollarının arasında tutarken kendi çocuğunun ölüsünü kucağında tutuyor gibi hissetti. Yukarıda anlattığımız gibi adam iş başında sert bir görünüşlüydü. Ama duygulu ve acıyan bir yüreği vardı. Kendi yavrusu, canı anımsatan bu ölü gibi yatmış çocuğu pek çok kadını gösteremeyeceği sıcak bir ilgiyle karşıladı. Sonra hızla götürmeye başladı. Çiftlik tek katlı fakat geniş, güzel bir yapı görüntüsündeydi. Adam Pierre'i binanın giriş kapısının eşiğindeki yere bıraktı. Sonra yüksek sesle karısını çağırdı. "Hey kadın, neredesin? Bana öyle söylememiş miydin? Eker biçerken bir kuş yuvasına rast gelirsen yuvalarını öldürmeden al. Getir demiştin değil mi? İşte sana yuvadan düşmüş kocaman bir kuş getirdim." Koşarak eşinin yanına inen kadıncağız, kocasının kolları arasındaki ölü gibi yatan çocuğu görünce şaşırdı. Pierre'in solgun bir gülü andıran yüzüne bir süre bakıverdi. Sonra anlam yansıtmayan bakışlarını eşine çevirdi. "Eyvah, bu ölmüş, ölmüş. Şey, Hem de bizim şey gibi pişon karısının kalbinden geçenleri anladı üzgün bir sesle. Bizim küçük canımız gibi değil mi? Gerçekten ben de yüzünü ilk kez gördüğüm zaman yavrumuza benzettim dedi. Sonra kendini toparladı. Biraz da acele tavırlarla bağırdı. Ama Mariette bu ölmemiş, yüreği çarpıyor. Pierre'in hemen ölen küçük Jean'ı boş bıraktığı yatağa yatırdılar. Kilitlenmiş dişlerini zorla açarak ağzına bir parça şarap akıttılar. Sonra merakla çocuğun yüzüne bakmaya başladılar. Şarap etkisini hemen gösterdi. Az sonra Pierre gözlerini açtı. O bitkin, ağlamaklı bakışları bir anda değişti. Arkasından da kendini toparladı. Doğrulmak isteyince karşısındaki kadın ona destek oldu. Pierre'in şaşkınlığı daha da artmıştı. Öyle ya, düştüğü yer bir saman yığınıydı. Üstelik karşısında acıma duygusu taşıyan bakışlarıyla kendisini gözleyen bir iri yarı adam vardı. Acaba düş mü görüyordu? Eğer öyleyse bunu kestirmeksizin yeniden görmek için hiç uyanmamayı şimdiden kabullenmişti. Gözlerini yeniden kapadı ama uyuyamadı. Kadın gidiyor, yine geliyor. Evdeki küçükler Pierre'in çevresine sarmışlar. Annelerinden bu bembeyaz kesilmiş çocuğun kim olduğunu, neden böyle hasta göründüğünü öğrenmek istiyorlardı. Kısa kısa aldıkları karşılıklar yine de onların meraklarını gidermiyordu. Bir yere ilkin az bir yemek yedirdiler. Sonra uyumasını isteyerek odadan dışarı çıktılar. Pierre yeniden bir uykuya daldı. O kadar ki ancak ertesi sabah uyanabildi. Başından geçenlerin tümünü anımsayabilmesi için epey düşündü. Çiftlik sahibinin eşi yanına geldiği zaman Pierre kalkmıştı. Gülümseyerek, "Ah bayan," dedi. "Dün bir ara uyanmıştım ya, sizi annem sanmıştım." "Yine öyle sanmasın yavrucuğum. Ben de anneciğin sayılırım. Yapılması gereken şeyleri ben de yapmaya çalışıyorum. Hadi şu çorbayı iç bakalım. Sonra da konuşuruz." Pierre çorbasını içti. Konuşmaya başladılar. Bilmem kaçıncı kez başından geçenleri bir daha bir daha anlattı. Yine de anlattıklarının tümüne inandılar. Konuşmanın sonuna doğru Pierre, "Şimdi avukat amcamı bulmak için ne yapmam gerekeceğini azıcık bilemiyorum." cümlesini de ekledi. Onun öyküsünü baştan sonuna dek olağanca dikkatiyle Bayan Pichon dinledi ve biraz düşündü. "Beni dinle çocuğum," dedi. "Dertlerinden elbet kurtulacaksın. Bunlar olağan şeyler. Çok kişinin başından geçmiştir. Sonradan sen de bu olaylardan esinlenerek düşkün insanlara yardımcı olacaksın. Hem şimdi kocama ben de yanınızda çalışabilir miyim diyecek olursan bu önerimini geri çevirmez. Başkalarına ne iş var ne de para veriyorsa sana da o kadarını ekmek karşılığı verir. Biraz para topladın mı treni atlar amcanı bulmak için Paris'e de gidebilirsin. Ama istersen bu çiftlikte de kalabilirsin tabii." Tarlada çalışma mevsimi henüz başlıyordu. Çiftçilerin kendi iş alanlarında benzerlerine rastladıkları zaman aralarında tutmayı hiç sevmedikleri yararsız, tembel bir iş olmadığı çalışmalarıyla da gösteren Pierre, çiftliktekilerin tümünden ilgi ve destek gördü. Bu ona yeni bir güven ve sevinç de verdi. Gerçi akşamları tarla dönüşü yorgun ve bitkin oluyordu. Ama doyasıya iyi yemek buluyor, gitgide böylesine bir bakımın kendisini güçlendirdiğini ve zamanla da kilo aldırdığını seziyordu. Özet olarak bizim küçük adam umudunu yitirip tam ölümle yüz yüze geldiği anda sanki görünmez kişiler kolundan tutup onu bir cennet kapısından içeri sokmuşlardı bile. Yorucu Paris yolculuğundan sonra Pierre amcasına kavuşuyor. Neşeli bir oyun havası Bay ve Bayan Delser'in oturdukları salonu şenlendiriyordu. Dışarıda ise keskin bir soğuk vardı. Kasım ayının soğuk ve iç karartıcı havası etkisini sürdürmekteydi. Henüz gün batmamasına karşın salonda billurdan yapılma asma lambalar yakılmıştı. Lambalar salonu sanki sihirli bir ışıkla aydınlatmaktaydı. Salonun iç açıcı havası dışarıdaki havanın kötülüğünü, gökyüzünün kara bulutlarla kaplı olduğunu ötekilere hissettirmiyordu. Salondaki bu neşeli havanın bir nedeni vardı. Avukat Delser'in çok sevdiği oğlu Maurice Delser'ın 13. yaş günü kutlanıyordu. Salon konuklarla doluydu. Bayan konuklar salonun duvarları boyunca sıralanmış koltuklara oturmuş gülüşüyorlardı. Kız çocuklar kızlarla, erkek çocuklarla, kendi yaşıtları erkeklerle iki ayrı grup halinde oturmuşlardı. Büyüklerin yanında çocukça davranışlarda bulunmaktan kaçındıkları her hallerinden anlaşılıyordu. Sadece böylesine gösterişli bir toplantıya katılmış olmaktan, güzel sözlü giysiler içinde bulunmaktan gurur ve sevinç duyuyorlardı. Çocukların içlerinde yaş ve boyu uzun olanları salonun ortasında çalınan müzik parçalarına ayak uydurarak el ele oynuyorlardı. Bayan Delsar oradan oraya koşturuyor, pek bir utangaç olduğu için yüzü kızararak bir yer köşeye saklanan küçükleri bulmaya çalışıyordu. Kollarından tutup oynamaya itelediği çocukların tekrar kaçmaya yeltenmelerini önlemek için de ellerini çırparak onlarla birlikte dönüyordu. Ama tüm bu çabalarına karşın gene de küçüklerin hareketsiz kalışı onu kızdırmaya başlamıştı. Zaman zaman da çevresindekilere "Bu küçük yaramazların eğlenmeye hiç niyetleri yok." diye yakınıyordu. İşinin bu sıkıntısına Bay Delsar şöyle karşılık verdi. "Ne yapsın çocuklar? Siz büyüklerden sıkılıyorlar tabii. Kendi yaşıtlarıyla oynayacaklar. Böylece dans etmekten daha çok eğlenmiş olacaklar. Hadi bayanlar, çay içmek için hemen büfeye ininiz. Çünkü 10 dakika geçmeden bu küçüklerin gürültüsünden başlarınız ağrıyacak." Bu öneri anneleri sevindirdi. Çünkü onlar da sıkılmışlardı. Badelsen'in çağrısı üzerine sevinçle yerlerinden kalkıp büfeye yürümeye başladılar. Büyüklerin gelmesiyle salon küçüklerin coşku içinde eğlendikleri bir eğlence yerine döndü. Sesler yükseldi, zıplamalar arttı. Sonra birisi Morris'in gözlerini bağlamak için çağırdı. Hepsi de yeni ve temiz giysilerini unutarak itiş kakış körebe oyunu oynuyorlardı. Bayan Delsar bayan konuklarla birlikte büfeye inmişti. Bay Delsar da çocuklarının kendi başına oynadıkları oyunu bir süre seyrettikten sonra biraz dinlenmek üzere büroya gitmek istedi. Büroyla konuk salonlarının hemen altındaki sokak kapısının girişinde uşaklar oturuyordu. Oradan geçerken kapı önünde bir gürültü işitti. Nedenini anlamak için durakladı. Hizmetçilerin alaylı gülüşleri arasında bir çocuk sesi duydu. Çocuk şöyle diyordu. "Bay Delsar'ı görmek istediğimi size söyledim. Onu görmem gerek. Onu görebilmek için çok uzaklardan geldim. Neden sözlerimi anlamıyorsunuz? O benim amcamdır," diyorum size. "Nedir bu gürültü?" Bunu soyan Berda sardı. Bunun üzerine kapının önünde toplanan hizmetçiler birden seslerini kestiler. Saygıyla geri çekildiler. O da hizmetçilerinden biri, "Efendim," dedi. "Kapıcı şu küçük serseriyi yukarı bırakmak sersemliğinde bulunmuş." O da hizmetçi sözünü tamamlayamadı. Az önce zorla kapı önüne indirilmiş olan küçük serseri koşarak yukarı çıkmıştı. Yüzü sapsarıydı. Gözyaşlarını güçlükle tuttuğu belliydi. Titrek bir sesle, "Efendim, ne olur hiç olmazsa siz beni dinleyin. Bay Delsar'ı görmem gerek. İnanın bana. Onu görebilmek için aylardan beri yol yürüyorum. Çok uzaklardan yalnızca onu görmeye geldim. Evinin burası olduğunu söylediler. Yoksulluğum, kötü giysilerim yüzünden bu beyler beni kapıdan kovmak istiyorlar." Bay Delsar bakışlarını küçük çocuktan ayırmaksızın yatıştırıcı bir sesle, "Korkma çocuğum," dedi. "Aradığım Bay Delsar benim. Söyle ne istiyorsun?" Bu küçük çocuk Pierre'den başkası değildi. Uzun bir yolculuktan sonra amcasının evini bulmayı başarmıştı. Şimdi amcasını karşısında görünce kendisini öyle bir heyecan kaplamıştı ki konuşma gücü bulamadı kendine. Demek avukat olan bu kadar güzel konakta oturan, göz alıcı giysilerle girip çıkan çocukları gördü. Bu yerin sahibi Bay Delsar'dı. Kısacası nice zamandan beri aradığı amcasıydı. Fakat ne yazık ki onunla konuşabilecek cesaret şu anda kalmamıştı. Bay Delsar karşısında taş kesilmiş gibi duran çocuğun bu uzun şaşkınlık ve sessizliğinden sabırsızlanarak hadi konuşsana. Pierre kendisini topladı. "Sizinle yalnız konuşmak istiyorum," dedi. Bay Delsar ilk önce biraz çekimserlik duyar gibi oldu. Fakat çocuğun ne söylemek istediğini de merak ediyordu. Sonra karşısında duran çocuğun öylesine yalvarıcı acındıran bakışları vardı ki bu bakışlara dayanamadı. Üzeri kağıtlarla dolu masasının arkasında koltuğa oturdu. Pierre karşısında ayakta duruyordu. Yüreği çırpıntıdan patlayacakmış gibi vuruyordu. Ama yine de kendini tutmayı biraz olsun başardı. Yutkuna yutkuna, biraz da zorlana şöyle dedi. "Efendim, benim adım Pierre Delsar. Kardeşiniz Morris Delsar'ın oğluyum." Bunları işiten avukatın bir an yeniden sıçradığı görüldü. Ama yine de kendini toplayıp yerine oturmasını da bildi. Uzun uzun baktı. Bir şey söylemedim. "Peki, kabul edin ki kardeşimin oğlusun. Ama bunu nasıl doğrulayacaksın?" Pierre böyle bir soruyla karşılaşacağını hiç tahmin etmemişti. Bununla beraber cesaretini kaybetmeksizin karşılığında verdi. "Söylemem yeterli değil mi efendim? Ben şimdiye dek hiç yalan söylemedim." O özü sözü doğru olan çocuklardandı. Sizler ne sevimli, ne yücesiniz. Böylesine paçavradan gizler içinde bile olsanız doğru ve dürüst kalabilmenin verdiği dünyanın en büyük iç rahatlığını ve mutluluğunu taşırsınız. İşte bizim küçük bir yerimizin yüz çizgilerinde de böyle olabilmenin eşsiz gururu görüntüsü vardı. Baden sargımsamaktan kendini alamadı. Yavrum, seni üzmek istemiyor ama benim mesleğimin gerektirdiği kurallar vardır. Senden de doğrulama isterim. Belge isterim. Evet, benim bir kardeşim vardı, bu doğru. Ama 10 yıl var ki ondan hiçbir haber alamadım. Ne kendisi ne de çocuğu hakkında en ufak bir bilgim var. Zavallı Pierre, talihsiz babacığının o yıllar içinde nedenli kötü bir yaşantı sürdüğünü anımsadı. Gözleri dolu, titrek bir sesle, "Ah efendim," dedi. "Babamın çok güç koşullarda hep üzgün, hep yoksul bir yaşantısı oldu. Ama ben bile bunların gerçek nedenini öğreneli çok az zaman oluyor. Annem o nedenleri bana hiç söylemek istememiş. Ama öldükten sonra bizim mahallede hep yoksullarla parasız bakan bir doktor amca vardı. Ondan öğrendim her şeyi. İnanınız efendim, bu doktor çok iyi bir kimsedir. Annem ölürken onu anlatmış. Yine o doktor, amcanın sözlerinden anladığım kadarıyla, babamın yüzünden siz de çok üzülmüşsünüz. Ama babamın o üzgün durumunu bir görseydiniz. Onca çalışmasına karşılık hiçbir şey kazanmaksızın öldüğünü bilseydiniz, ona hiç kızmazdınız. Acırdınız siz de babama. Yaptıklarını bağışlardınız. Onun da tek düşüncesi buymuş. Ben şimdi küçük sayılırım. Ama bir gün babamın size olan borcunu ödeyeceğim. Annem de ölürken benden bunu istemişti. Bu bir görevdir bana. Bunu nasıl yapacağım bilemiyorum. Ama yapacağım. Bugün yanınıza bir dilenci görüntüsünde gelebilirim. Size yararlı da olabilirim. Bazı işinize yaramak için her şeyi de yapabilirim diyecek olsam. Belki gülersiniz. Ama iyice biliniz ki amcacığım, ta sen nazardan ben buraya yalnız bunu söyleyebilmek için geldim. Nantta paramı çaldılar. Üstüme birkaç kuruştan başka hiçbir şeyim olmadığı için yaya yürüdüm. Hem de haftalarca yürüdüm ben. Günlerce kuru ekmekten başka da bir şey bulamadım. Derken o da bitti. Açlıktan ölü gibi düşmüşüm. İyi yürekli köylü adamlar beni evlerine alıp baktılar. İyi ettiler. Geri kalan yolu trenle gidebilmem için onların çiftliğinde kaldım. Bir işçi gibi çalıştım. Biraz para biriktirdim. Sonra adresinizi buldum ve Paris'e gelebildim. İnanabiliyor musunuz? Badelsar duyduklarından şaşkın, üzgün kollarını açarak tüm üç tenliğiyle Pierre'i kucakladı. O benim mert çocuğum. Evet, sana artık inanıyorum. Gel yavrum. Başkaca belgen olmasa da bu sözlerinden anlattıklarım bana yeter. Demek zavallı kardeşim öldü. Sana da benim adımı vermiş, öyle mi? Bak bir yer çocuğum. Babanı çok önce bağışlamıştım. Onu çok aradım ama başaramadım. Biliyorum, o da kızgınlıkla kendisine söylediğim acı sözleri darılmış ve bana kızmış. Başkalarına kızarak kötülük yapanlar çoklukla kendilerine de kötülük yapmış olurlar. Sana gelince artık üzüntüler, acılar bitmiştir. Bir oğlum vardı, şimdi iki oğlum oldu. Amcasının gözleri yaşarmıştı. Baştan başa doğruluk, mertlik, temizlik eseri olan davranışlarından son derece etkilenmiş bir görünüşte yeğenini özlemle, sevgiyle bağrına bastı. Onu yanaklarından öptü, öptü. Bu sırada kapı açıldı. Bayan Delsar eşikte göründü. "Burada ne yapıyorsunuz?" "Rica ederim. Konuklarımız devam mı sizi arıyor?" soruyor. "Siz ise burada bir serseri çocukla oturuyorsunuz," dedi. Bay Delsar işinin sözlerine karşı durumu bozmadan ve Pierre'in elini bırakmadan ayağa kalktı. "Sevgilim, serseri dediğim bu yavrucak benim kardeşimin oğludur. Adı Pierre Delsar. Onu ikinci bir oğlumu sayıyorum artık." Bay Delsar'ın sözleri kibirli eşinin aklına sığacak şeylerden değildi. Kızgınlık ve şaşkınlıkla gözlerini açarak "Sen çıldırdın mı Allah aşkına?" dedi. Pierre karşısında kızgınlıktan titreyen kadına bakıyordu. Öylesine korkmuş ve bozulmuştu ki amcasının ellerini sıkıca yapıştı. Bu güzel ama sert kadından amcası da kendi korkarcasına ama hiç şaşırmayarak onu haklı bulacaktı. Bay Delsar karşılık vermedi. Sessiz ve kibarca "Benim çılgınlığım sorununu sonraya bırakın," dedi. "Eğer yeğenimi yanınızda, evimizde görmek istemiyorsanız onu başka bir yere de oturtabilirim. Sizden yalnız bir şey rica edeceğim. Çocuğumuz üzerinde Pierre için kötü bir etki uyandırmaktan kaçınınız. Şimdilik bu kadar da yeter. Mursin giysilerinin arasında Pierre'e de uyacak bazı şeyler vardır sanırım." Sonra Pierre'e döndü. "Haydi gel benimle." Bayan Delsar öfkesini yenmeye çalıştı. Dudaklarını ısırdı ve sustu. Kocasıyla yeğeni çıkınca o da ayrıldı. ama içinde sevimsiz bazı isteklerin, kendisini hiç rahat bırakmayan kötü kanılar ve niyetlerin yer aldığı duyuluyordu. Ah, kibirli olmak, insanlara giysilerine bakarak değer vermek, bir kimseyi iyice tanımadan, denemeden kişiliği hakkında yorum yapmak en azından bir budalalıktır. Pierre amcasının bu kötü sözleri işitmesine, eşi tarafından da adeta azarlanmasına kendisinin neden olduğu için çok üzülmüştü. Çekine çekine arkasından yürüyordu. Sonunda Bayan Nancy'nin odasına vardılar. Pierre bu kadının Maurice'in mürebbiyesi olduğunu sonradan öğrenecekti. Maurice'i eğitmek için getirilmiş İngiliz kızıydı. Amca ile yeğen onu kendi odasının penceresi önünde kitap okurken buldular. Bay Dalsar'ı gören mürebbiye hemen ayağa kalktı. Onları çok saygılı bir görünüşle karşıladı. Avukat niçin geldiklerini bir iki cümleyle anlattı. Bayan Nancy'nin kapağını açtığı gardıroptaki giysilere beraberce baktılar. Maurice'in giysileri Pierre'e tam geliyordu. Bu anlaşıldıktan sonra bizim küçük gezginciyi güzelce yıkadılar. Bayan Nancy ona denizci biçimli bir giysi giydirdi. Aynaya bakınca kendini bile tanıyamaz olmuştu. Başkalarının küçük serseri dediği şimdi küçük bir efendi oluvermişti. Bay Delsar da bu değişiklikten sevinç duymuştu. Yeğeninin elinden tutarak, "Haydi bakalım, hizmetçiler seni şimdi de kapı dışarı ederler mi?" dedi. Dönüşte yine hizmetçilerin yanından geçerlerken hepsi de ayağa kalkmış, eğilerek saygıyla onları selamlamışlardı. Bay Delsar, Pierre'i küçüklerini yeniden dansa başladıkları salona götürdü. Yeğenini tüm çocukları ayrı ayrı tanıştırarak, "Bakın sizlere yeni bir arkadaş daha getirdim," dedi. Dans eden çocuklar duraksamış, kuşkuyla gelene bakıyorlardı. Avukat Delsar sonra da oğluna döndü. "Maurice," dedi, "sen buraya gel. Benden her zaman bir kardeş isterdin. İşte sana büyük bir kardeş. Onu çok seveceğine inancım var. Bu senin amcaoğlu Pierre Delsar'dır. Hadi kucaklaşınız bakayım." Maurice babasının yanına doğru ilerledi. Gerçekten birçok günler yapayalnız kalmak, tek başına oyun oynamak hiç de hoşuna gitmiyordu. Babasına da bu durumu sık sık şikayet ediyordu. Bir küçük kardeş olmazsa bir arkadaş ister dururdu. İşte istediği de olmuştu. Bir parça büyükçeydi ama olsun. Kollarını sevinçle Pierre'in boynuna doladı. "Kardeşim olmanı çok sevindim," dedi. Pierre bu içten sözlerine karşılık vermek, birkaç sevindirici cümle söylemek istedi. Ama gel gör ki sözcükler boğazında takılıp kalmıştı. O da söz söyleme yerine Maurice'i sevgi dolu bir davranışla kucakladı. O zaman Bay Delsar, dedi. "İşte sizleri tanıştırma işi artık bitti. Oynamaya başlayın bakalım." Birçokları kurtla kuzu oyununu oynayalım dediler. Dans etmekten çok bu tür oyunları seven çocukların tüm öneriyi desteklediler. Evet onu oynayalım sözü ortalığı çınlattı. Bir solukta halka duyuruldu. Oyuna başlarken de Pierre kurt, Maurice kuzu olmuştu. Bizim büyümüş de küçülmüş tüm çocuklardan daha iyi, daha canlı bir oyun çıkarmaktaydı Maurice. Sıkılması, çekinmesi de artık kalmamıştı. Çünkü o da en azından diğer çocuklar kadar fırsat düştükçe oynamayı istiyordu. Yolunun uğradığı o ilçenin geniş yerinde nasıl çocukları kısa sürede kendine hayran bırakmıştı, inanılmazdı doğrusu. Üstelik çocuklar bizim küçük delikanlıdan yana oyuna girmek için sanki yarışıyorlardı. Bu süslü giysiler içinde gururlu zengin çocukları az bir süre içinde Pierre'i kendilerine başkan olarak tanıttılar. Ne söylendiyse hemen yapmaya çalıştılar. Maurice gelince, o herkesten çok bu yeni tanıdığı amcaoğluna hayranlık duymuştu. Onu alkışlıyordu. Kendi de görünmeye değer bir istekle sevinçle oyuna katılıyordu. Öylesine ki yüzü kıpkırmızı kesilmiş, gözlerinden sanki kıvılcımlar saçıyordu. Hakkı da vardı Maurice'in doğrusu. Sıra çocukların kahvaltı yapma saatine gelmişti. Anneler onların önlüklerini taktılar. Büyük çocuklar genellikle ayakta duran kurabiye çeşitleri çay ile kahvaltılarını acele acele yudumladılar. Pierre hemen orada bulunanların tümüyle arkadaş olmuştu. Her yandan "Pierre buraya, Pierre buraya" diye çağırıyordu. Küçük adam havasını çoktan bulmuştu. Alnı dik duruyordu. Başka bir arkadaş topluluğun yanına giderken koltuklarda oturmuş bir büyükler topluluğunun yanından da geçiyordu. İçlerinde bulunan Bayan Delsar'ın kendisini yanındakilere göstererek "Bu mu? Küçük bir öksüz. İçim acıdığı için yanımıza aldı." dediğini işitti. Sevinç ve gururla biraz dikleşmiş olan başı bu sözler üzerine düştü. Gözleri yaşarı gibi oldu. Üzüntüyle yolunu değiştirip köşeye çekildi. Ama Pierre'in yüreceğini kaplayan şeylerin nedenlerini olup bitenlerden habersiz, büyüklü küçüklü konuklardan hiçbiri bilmedi. O şenende bulunan hemen herkes hiçbir yerde böylesine güzel eğlenmediklerini anlatıp durdular.